Bölüm 13. Hava düzeleceğe benziyordu. Gerçekten de bu saate kadar bulut bulut gelen sulu kar, yavaş yavaş seyrelmeye başlamış, sonunda neredeyse dinmişti. Gökyüzü görünüyordu şimdi. Yer yer yıldızlar da göz kırpıyorlardı. Ama her yer ıslaktı, çamurdu. Özellikle zaten soluk almakta güçlük çeken Bay Golyatkin için. Sıkıcı ve boğucuydu. Islandığı için ağırlaşmış paltosu, içine işleyen iğrenç bir sıcaklıkla bedenini sarıyor, zaten güçsüz olan dizlerinin bağını çözüyordu. Tuhaf bir ürperti dolaşıyordu bedeninde. Bitkindi. Bedeninden soğuk, hastalıklı bir ter boşalıyordu. Öyle ki, Bay Golyatkin, uygun her anda kendisine özgü kararlılığıyla yinelediği, eninde sonunda nasıl olsa işlerin öyle veya böyle düzeleceği üzerine o çok sevdiği tümcesini bile unutmuştu. Dayanıklı, metin kahramanımız artık suyu tutamayacak kadar ıslanmış şapkasının kenarlarının her yanından akıp yüzüne gelen soğuk suları silerken düşünüyordu. Daha bir şey değil bütün bunlar. Bunların daha bir şey olmadığını bir kez daha içinden geçiren kahramanımız, Osufi Ivanoviç'in evinin avlusundaki odunların arkasında bir kütüğün üzerine oturdu. Kuşkusuz İspanyol serenatları, ipek merdivenler söz konusu değildi burada. Ama sıcak olmasa da rahat, onu kimsenin göremeyeceği kuytu başka bir yer olsaydı, doğrusu hiç fena olmazdı. Bu arada, Osufi Ivanoviç'in evinin merdiven başında dolapla eski paravanlar, bir sürü eski püskü ev eşyası arasındaki o yeri özlüyordu. Önemli olan, Bay Golyatkin'in şimdi iki saattir Osufi Ivanoviç'in avlusunda bekliyor olmasıydı. Ne var ki gizli ve rahat olan saklanılacak yer konusunda, şimdi daha önce olmayan değişik uygunsuz birkaç durum söz konusuydu. Birinci uygunsuz durum, merdiven başındaki o yerin şimdi göz altında tutuluyor olması, ayrıca Osufi Ivanoviç'in evinde verilen o balodan bu yana orasıyla ilgili bir takım önlemlerin alınmış olma olasılığıydı. İkinci olumsuz durumsa, Clara Osufievna'nın vereceği işareti beklemesi gerekiyordu. Çünkü kesinlikle bir işaret vermesi gerekiyordu. Her zaman öyle yaparlar. Bu işler bizimle başlamıyor, bizimle de bitecek değil. Bay Golyatkin o anda çok eskiden okuduğu bir aşk öyküsünü anımsadı. Kız, tıpkı bu durumda olduğu gibi Alfred'e belli bir işaret vereceğini, pencereye pembe kurdele bağlayacağını söylemişti. Ama şimdi gece vakti, ıslaklığıyla, güvenilmezliğiyle ünlü Petersburg'un bu havasında pembe kurdele pek işe yaramayabilirdi. Kısacası bu işaretin kullanılması olanaksızdı. Kahramanımız düşünüyordu. Hayır, ipek merdiven falan da söz konusu olamaz. İyisi mi ben güzelce saklanırım. En doğrusu burada dikilmem. Kendine avluda, pencerelerin karşısında, odun yığınının arkasında uygun bir yer bulmuştu. Ne var ki bir sürü yabancı geçiyordu avludan. Arabacılar, at bakıcıları. Ayrıca tekerlek sesleri, atların kişnemeleri ve benzeri duyuluyordu. Ama Bay Golyatkin'in yeri yine de uygundu. Onu orada sonunda fark edecek olsalar da olmasalar da, şu anda bulunduğu yer hiç değilse karanlıktı ve Bay Golyatkin'i kimse görmüyordu. Oysa bulunduğu yerden kendisi her şeyi görüyordu. Pencereler ışıl ışıldı. Osufi Ivanoviç'in evinde neşeli bir toplantı vardı. Ama müzik henüz başlamamıştı. Olduğu yerde kıpırdamadan beklerken düşünüyordu Bay Golyatkin. Galiba balo değil bu. Başka bir nedenle toplanmış olsalar gerek. Ama bugün diye mi yazmıştı? Tarihte bir yanlışlık olmasın? Olabilir. Her şey olabilir. Evet, olmayacak şey değil. Belki de dün yazmıştı o mektubu ama bana gününde ulaşmadı. Çünkü Petruşka alçağı alem yaptı. Belki de yarın için yazmıştır. Ben de neler saçmalıyorum. Dün yapmam gerekirdi bunu. Yani kupa arabasıyla burada dün beklemeliydim. O anda eli ayağı buz kesti kahramanımızın. Durumu öğrenmek amacıyla mektubu çıkarmak için elini cebine sokmuştu. Ama mektup cebinde değildi. Yarı ölü bir durumda inleyerek mırıldandı Bay Golyatkin. Nasıl olur? Nerede bıraktım onu? Kayıp mı ettim yoksa? Bir bu eksikti. Ya şimdi kötü niyetli kimselerin eline geçerse? Belki de geçmiştir bile. Tanrım, şimdi ne olacak? Çok kötü. Ah benim şu kara talihim. Kötü niyetli ikizinin belki de düşmanlarından cebinde bir mektup olduğunu öyle veya böyle öğrendiği için mektubu çalmak amacıyla paltosunu başına attığı aklına gelince Bay Golyatkin yaprak gibi titremeye başladı. Kahramanımız düşünüyordu. Delil olarak eline geçirmek istedi mektubu. Evet, delil olarak. ilk şaşkınlık ve dehşet anından sonra kan başına hücum etti Bay Golyatkin'in. Dinleyerek ve dişlerini gıcırdatarak başını ellerinin arasına aldı. Daha önce oturduğu kütüğe tekrar oturdu. Bir şeyler düşünmeye başladı. Ne var ki bir şey gelmiyordu aklına. Bir takım yüzler beliriyordu hayalinde. Çoktan unutup gittiği bir takım olayları kah bulanık, kah açık seçik hatırlar gibi oluyordu. Aptal bazı şarkıların sözleri geliyordu aklına. Hüzün, olağanüstü bir hüzün çökmüştü üzerine. Kahramanımız biraz kendine geldikten sonra hıçkırıklarını göğsünde bastırmaya çalışarak ''Tanrım'' diye geçirdi içinden. ''Sonu gelmez bu sıkıntılarıma dayanabilmem için güç ver bana. Artık mahvoldum ben. Tam anlamıyla yok oldum. Kimsenin kuşkusu olamaz bundan. Olması gerekli bir şeydi bu. Başka türlü olamazdı çünkü. Önce görevimi yitirdim. Kesinlikle yitirdim görevimi. Yitirmek zorundaydım da. Tutalım ki şöyle veya böyle işler yolunda gitti. Bir kereliğine. Tutalım. Paracıklarım da yetti. Başka bir daire tuttum. Birkaç eşya aldım. Petruşka yanımda olmayacak. O serserisiz de yapabilirim. Apartman sakinlerinden de kurtulmuş olurum. Böylesi daha iyi bile olacak. İstediğim zaman girip çıkacağım evime. Hem Petruşka'nın geç geldin diye homurdanmaları da olmayacak. Böylesi daha iyi. Kendi başıma yaşar giderim. Evet, bütün bunlar çok güzel. Ama şu anda bambaşka şeylerden söz ediyorum. Asıl konuyu unutuyorum. Asıl konuyu anımsayınca belleği yine aydınlandı Bay Golyatkin'in. Çevresine bakındı. Aman Tanrım, ulu Tanrım. Şu anda neler düşünüyorum. Dertli başını ellerinin arasına alıp böyle geçirmişti içinden. Bay Golyatkin başının üzerinde bir ses duydu. Hemen gidecek misiniz efendim? Bay Golyatkin ürperdi. Kiraladığı kupa arabasının onun gibi iliklerine kadar ıslanmış, soğuktan titreyen, sabırsızlıktan ve boş durmaktan Bay Golyatkin'i odun yığınının arkasında aramayı akıl eden arabacısı karşısında duruyordu. Hemen şimdi dostum. Biraz sonra geleceğim dostum. Beklesen. Arabacı kendi kendine bir şeyler söylenerek uzaklaştı. Bay Golyatkin gözleri yaşlı. Neden öyle söyleniyor? Diye geçirdiği içinden. Öyle ya. Bütün bir akşam için kiraladım onu. Öyleyse buna hakkım var demektir. Evet, bütün akşam için kiraladım onu. O zaman bir şey söylemeye hakkı yok. İstersem olduğun yerde tutarım seni. Canım nasıl isterse. İstersen bir yerlere giderim. İstersen bir yerde bekletirim. Burada odun yığınının arkasında durmama gelince, bu da beni ilgilendirir. Bu konuda bir şey söylemeye hakkın yok. Adamın canı odun yığınının arkasında durmak istiyorsa durur. Kime ne zararı var bunun? Nerede isterse orada durur. Evet hanımefendi, öğrenmek istediğiniz buysa, buradayım işte. Ama hanımefendiciğim, günümüzde kulübede falan oturan yok artık. Evet, öyle işte. Kötü örnek oluyorsunuz hanımefendiciğim. Sanayi çağımızda en önemli olan ahlaktır. Ahlak olmadan amacınıza ulaşamazsınız hanımefendiciğim. Diyelim ki bir yargıç oldunuz. Deniz kenarında bir kulübede yaşayacaksınız. Bir kere deniz kenarlarında oturamaz yargıçlar. Sonra siz de ben de bir yargıç olamayız. Çünkü söz gelimi. Diyelim ki ben dilekçe verdim. Öyle veya böyle bir yargıç oldum. Tanrı korusun. O zaman şöyle diyeceklerdir size hanımefendiciğim. Yargıçlar çoktur bizde. Kendinizi burada kötü bir örneği olduğunuz soyluluğu öğrendiğiniz göçmen falbalın evinde sanmayasınız. Soyluluk evde oturmaktır hanımefendiciğim. Babacığınızın sözünü dinlemektir. Zamanı gelmeden evlenmeyi aklınıza getirmemektir. Zamanı gelince bir koca adayı bulunacaktır size hanımefendiciğim. Evet, bulunacaktır. Elbette evleneceğiniz kişinin çeşitli yetenekleri olacaktır. Bundan kuşkunuz olmasın. Bazen piyano çalacaktır. Fransızca konuşacaktır. Tarihi, coğrafyayı, Tanrı'nın yasalarını, matematiği iyi bilecektir. Öyle işte. Elinden başkaca bir şey gelmesi gerekmez. Ya mutfak? Her soylu kızın mutfak konusunda çok iyi olması zorunludur. Yoksa nasıl olur? Önce, güzel hanımefendim benim, yüce gönüllü kraliçem, bırakmazlar sizi. Arkanızdan koşmaya başlarlar. Sonra da manastıra kaparlar. O zaman ne olur hanımefendiciğim? O zaman ne yapmamı emredersiniz kraliçem? Bazı aptal aşk romanlarındaki gibi kapatıldığınız manastırın yakın bir tepesine oturup, soğuk duvarlarına bakarak kanlı gözyaşları dökmek ve sonunda iğrenç bir takım Alman ozanları gibi, romancıları gibi ölmek. Öyle mi kraliçem? Schiller'in Şövalye Törenburg baladında buna benzer söylemler vardır. Evet, izin verin. Dostça önce şunu söyleyeyim size. İşler böyle yürümüyor. Sonra sizi de, size Fransız romanları okuttukları için anne babanızı da adam akıllı kırbaçlamak gerekir. Çünkü Fransız romanları iyi bir şey öğretmez insana. Zehirdir Fransız romanları. Zehir, kraliçem. İzninizle soracağım. Yoksa birlikte kaçarsak cezalandırılmayacağımızı, dahası deniz kenarında bir kulübede yaşayabileceğimizi mi sanıyorsunuz? Schiller'in Irmak Kıyısında Bir Genç şiirinde de birbirini seven iki insanın mutlulukları için küçücük bir kulübenin yeterli olduğunu söyler. Kumrular gibi sevişeceğimizi, birbirimize aşkımızdan söz edeceğimizi, bir ömür öyle yaşayacağımızı, günlerimizin bolluk içinde mutlu geçeceğini mi sanıyorsunuz? Sonra bir yavru gelecek. Onu da, babanız devlet görevlisi Olsufi Ivanoviç'in yaptığı gibi, bir yavru geldi diye günahlarınızdan sıyrılacaksınız. Aileyi kutsayacaksınız, değil mi? Hayır kraliçem. Yine söyleyeyim, bu işler böyle olmuyor. Bir kere, kumrular gibi olmamız imkansız. Bunu hayal etmeyiniz. Günümüzde kraliçem benim, koca evin efendisidir. İyi yürekli, eğitimli karısı da her şeyde ona boyun eğmek zorundadır. Bu sanayi çağımızda aşırı incelikten hoşlanılmıyor kraliçem. Anlayacağınız Jean-Jacques Rousseau devri geçti. Söz gelimi, günümüzde koca görevden eve aç geliyor. Yiyecek bir şey var mı ruhum? Diye soruyor. Birazcık vodkayla yanında tütsülü balık falan. Koca iştahla yer içer. Başını kaldırıp size bakmaz bile. Yalnızca şöyle der. Mutfağa git yavrucuğum. Yemeğin pişip pişmediğine bak. Belki haftada bir kerecik öper sizi. O da soğuk. Şimdi yaşam böyle kraliçem. Anlayacağınız haftada bir bile soğuk öper. Böyle düşünecek, olaya böyle bakacak olursak böyle işte. Benim ne ilgim var bütün bunlarla? Kaprislerinize neden karıştırdınız beni kraliçem? İyilik yapmayı seven, beni koruyacak, benim de sevimli bulduğum biri falan filan mı yani? Önce kraliçem, size göre biri değilim ben. Biliyorsunuz, kompliman yapmakta usta değilimdir. Bayanların pek hoşlandığı bir sürü boş laf etmekten hoşlanmam. Yaşlı zamparalardan nefret ederim. Ne yalan söyleyeyim, hiçbir zaman yapmadığım bir şeydir bu. Sahte kendini övme ve yapmacık utanma bulamayacaksınız bende. Bunu şimdi bütün içtenliğimle itiraf ediyorum size. Anlayacağınız, dürüst, içten ve mantıklı bir insanım. Entrikayı bilmem. Yani entrikacı değilim ve bununla gurur duyuyorum. Böyle işte. İyi insanların arasında maskesiz dolaşırım. Bütün bunları size anlatmak için de... Birden ürperdi Bay Golyatkin. Arabacısının sırılsıklam, kızıl sakalı odunların arkasına uzanmıştı yine. Bay Golyatkin titrek, sıkıntılı bir sesle... ''Şimdi dostum, hemen şimdi geliyorum dostum.'' dedi. ''Hemen şimdi.'' Arabacı ensesini kaşıdı. Sonra sakalını sıvazladı. Daha sonra bir adım öne attı. Durdu ve kuşkulu Bay Golyatkin'in yüzüne baktı. ''Şimdi geliyorum dostum. Gördüğün gibi ben, sevgili dostum, biraz sonra ben, gördüğün gibi dostum, yalnızca bir saniye burada, görüyorsun dostum.'' Arabacı sonunda Bay Golyatkin'e iyice yaklaşıp kararlı bir sesle ''Sizin bir yere gideceğiniz yok galiba.'' dedi. ''Yo dostum, şimdi geliyorum. Biliyor musun dostum, birini bekliyorum da.'' ''Demek öyle. Gördüğün gibi dostum. Sen hangi köydendin dostum?'' ''Biz efendimizin yanındayız. Efendiniz iyi biri mi bari?'' ''E işte.'' ''Evet dostum. Sen birazcık daha bekle dostum.'' ''Söylesene dostum, ne zamandan beri Petersburg'dasın?''
''Bir yıldır arabacılık yapıyorum.''
''İyi misin burada dostum?''
''Şöyle böyle.''
''Evet benim dostum, evet. Tanrı'ya şükret dostum. Umarım hep iyi insanlar çıkar karşına. Günümüzde iyi insan çok az çünkü sevgili dostum. İyi insan çok az. Bazen bakıyorsun,
İki gözü iki çeşme ağlıyor insan, dostum. Durmadan ağlıyor adamcağız. Evet, öyle işte dostum.
Arabacı Bay Golyatkin'e acımaya başlamıştı sanki. Olur efendim, bekleyeceğim, dedi.
Daha çok mu bekleyeceksiniz?
Hayır dostum, hayır. Bak ne diyeceğim sana. Artık beklemeyeceğim dostum.
Ne dersin dostum?
Sana güveniyorum. Artık beklemeyeceğim.
Gidiyor muyuz yoksa?
Hayır dostum, hayır. Sonra seni göreceğim dostum.
Evet, hakkını vereceğim.
Sana ne kadar ödemem gerekiyordu dostum?
Bunu konuşmuştuk efendim. Üstü size kalmış.
Çok bekledim çünkü.
Sanırım beni üzmezsiniz efendim.
Bay Golyatkin çıkarıp 6 gümüş ruble verdi arabacıya ve artık zaman kaybetmemeye, yani akıllı davranmaya kesin kararlı, çünkü nasıl olsa olan olmuştu artık, arabacıyı da göndermişti. Dolayısıyla bekleyecek bir şey yoktu. Koşarak çıktı avlu kapısından. Sola döndü. Sağına soluna bakmadan soluk soluğa hafiflemiş koşmaya başladı. Sanırım böylesi daha iyi olacak diye düşünüyordu. Böylece bir beladan kurtulmuş oluyorum. Gerçekten de Bay Golyatkin rahatlamış hissediyordu kendini. Kahramanımız kendisine pek inanmamakla birlikte düşünüyordu.
Ah, iyi sonuçlansa bu iş. Ben, hayır, iyisi mi ben öteki taraftan ya da öyle mi yapsam?
Kahramanımız böylece kuşkular içinde, kuşkularının anahtarını arayarak Semyonovski Köprüsü'ne kadar koştu. Oraya varınca sakinleşti, geri dönmeye karar verdi. Böylesi daha iyi, diye geçirdiği içinden. Öteki taraftan gidersem daha iyi olacak. Yani öyle yaparsam. Şöyle yapacağım. Bir yabancı gibi bakacağım duruma. Orada her şey bitecek. Ben şöyle bir bakıyorum. Bir yabancıyım. Orada ne olursa olsun, suç bende olmayacak. Evet, öyle yapacağım. Şimdi öyle yapacağım. Kahramanımız kararını verdikten sonra geri döndü. Bu düşüncesi onu mutlu ettiği için kendini bir yabancı yerine koymuştu. Böylesi daha iyi olacak. Hiçbir soruya cevap vermek zorunda olmazsın. Ne yapman gerektiğine o zaman karar verirsin.
Evet, öyle yapacağım.
Yani hesap çok doğruydu. Evet, bu kadardı. Her şey bitecekti. Sakinleştikten sonra kendini rahat ve güvende hissettiği odun yığınının arkasına sindi yine. Dikkatle pencerelere bakmaya başladı. Bu kez uzun süre beklemesi, pencereleri gözetlemesi gerekmedi. Pencerelerin hepsinde birden ansızın tuhaf bir hareketlenme başladı. Birileri pencerelerin önüne geliyor, perdeler açılıyordu. Osipi Ivanoviç'in pencerelerine bir sürü insan yığılmış, avluda bir şeyler arıyormuş gibi dışarı bakıyorlardı. Odun yığınının arkasına sinmiş kahramanımız da merakla ne olup bitiyor izlemeye, arkasına saklandığı odun yığınının izin verdiği ölçüde başını sağa sola uzatmaya başlamıştı. Birden çarpılmış gibi ürperdi. Az kaldı, dehşet içinde olduğu yere yığılacaktı. Kulağına gelen birkaç sözcükten bir şeyi değil, birini aradıklarını anlamıştı. Açıkça onu, Bay Golyatkin'i arıyorlardı. Herkes onun bulunduğu yere bakıyor, orayı gösteriyordu. Kaçması olanaksızdı. Kaçarken görürlerdi onu. Şaşkına dönmüş olan Bay Golyatkin, elinden geldiğince sindi odunların arkasına. Ama kahrolası gölgenin ona ihanet ettiğini, tam gizlenemediğini fark etti. Kahramanımız o anda, mümkün olsaydı, odun yığınında fare deliği kadar bir yere girmeye, orada sakin oturmaya seve seve razı olurdu. Ne var ki, kesinlikle imkansızdı bu. Sonunda, kendini bilmeden, kararlılıkla yine pencerelere bakmaya başlamıştı. Böylesi daha iyiydi. Ama birden büyük bir utanç duydu. Artık iyice görmüşlerdi onu. Herkes görmüştü. Ellerini ve başlarını sallayarak çağırıyorlardı onu. İşte birkaç pencerenin kanadı açıldı. Birkaç kişi seslenmeye başladı ona. Kahramanımız şaşkın bir durumdaydı. ''Bu kızları çocukluk çağlarında nasıl kırbaçlamıyorlar anlamıyorum.'' diye mırıldandı. Birden o, kim olduğunu biliyorsunuz, çıktı kapıdan. Üzerinde yalnızca üniforması vardı, şapkası başında değildi. Soluk soluğaydı. Sonunda Bay Golyatkin'i gördüğüne çok sevindiğini adice belli etmek için sağa sola dönüyor, tıpış tıpış yürüyor, zıplayıp duruyordu. Bildiğimiz aşağılık cırlak sesiyle ''Yakov Petrovic!'' diye sesleniyordu. ''Orada mısınız Yakov Petrovic?'' Üşüyeceksiniz. Dışarısı soğuk Yakov Petrovic. İçeri gelin lütfen.
Kahramanımız saygılı bir sesle karşılık verdi.
Hayır Yakov Petrovic. Ben burada iyiyim Yakov Petrovic. Olmaz Yakov Petrovic. İçeriden çağırıyorlar sizi. Bekliyorlar bizi. Şöyle diyorlar. Lütfen sevindirin bizi. Yakov Petrovic'i buraya getirin. Evet öyle diyorlar efendim. Kahramanımızın yüzü ateş gibiydi. Bir yandan da utancından kapıldığı dehşetten donuyordu.
''Hayır Yakov Petrovic'' dedi. ''Gördüğünüz gibi en iyisi benim... İyisi mi eve gideyim ben, Yakov Petrovic?'' İğrenç adam cırlak sesiyle karşılık verdi. ''Kesinlikle olmaz. Hayır, dünyada olmaz. Sakın öyle bir şey yapayım demeyin. İzin vermem. Hadi gidiyoruz.''
Böyle dedikten sonra Büyük Bay Golyatkin'i kararlı bir biçimde kolundan tutup götürmeye başladı. Aslında Büyük Bay Golyatkin hiç gitmek istemiyordu. Ama pencerelerden herkes baktığı için karşı koymanın, direnmenin aptallık olacağını düşünüyordu. Bu yüzden kahramanımız karşı koymadan yürüyordu. Aslında buna yürüyor demek de doğru değildi. Çünkü kendisine ne yapıldığının farkında olmadan adım atıyordu. Neyse, bunun da önemi yoktu. Kahramanımız biraz kendini toparladığında, kendine geldiğinde salondaydı. Yüzü bembeyazdı. Perişan bir durumdaydı. Şaşkındı. Salondakileri bulanık bakışlarla süzüyordu. Korkunçtu. Salonda, öteki odalarda, hepsi tıka basa insan doluydu. Sayısız erkek, bir sürü bayan vardı. Hepsi Bay Golyatkin'in çevresine toplanmıştı. Hepsi onun üzerine geliyordu. Herkesin onu bir yöne doğru götürmekte olduğunun açıkça farkında olan Bay Golyatkin'i sanki omuzlarında taşıyorlardı. ''Besbelli kapıya götürmüyorlar beni.'' diye geçti Bay Golyatkin'in aklından. Gerçekten de kapıya doğru götürmüyorlardı onu. Dosdoğru Osipi Ivanoviç'in oturduğu koltuğa götürüyorlardı. Koltuğun bir yanında yüzü çarşaf gibi bembeyaz, süzgün, kederli ama yine de güzelce süslenmiş Clara Osipyevna duruyordu. Bay Golyatkin'in dikkatini özellikle siyah saçlarına iliştirmiş olduğu etkileyici minik beyaz çiçekler çekmişti. Koltuğun öteki yanında siyah frakıyla ve yakasında yeni aldığı nişanıyla Vladimir Semyonoviç ayaktaydı. Bay Golyatkin'in bir koluna onu pek mutlu edecek biçimde yüzüne olağanüstü kibar ve iyi niyetli bir ifade takınmış küçük Bay Golyatkin, öteki koluna mağrur bir tavırla müdürü Andrei Filippovich girmiş, yukarıda söylendiği gibi onu Osipi Ivanoviç'in yanına götürüyorlardı. ''Ne oluyoruz?'' diye düşünüyordu Bay Golyatkin. Onu Osipi Ivanoviç'in yanına götürdüklerini anlayınca birden yıldırım çarpmış gibi oldu. Cebinden çalınan mektup gelmişti aklına. Kahramanımız Osipi Ivanoviç'in karşısında ölmüş gibi durdu. ''Şimdi ne yapacağım?'' diye düşünüyordu. ''Korkmamalıyım. Yani açık yürekli, mert olmalıyım. Evet efendim, böyleyken böyle demeliyim.'' Ne var ki kahramanımızın korktuğu şey olmadı. Osipi Ivanoviç, Bay Golyatkin'i oldukça iyi karşıladı. Elini ona uzatmamış olsa da, hiç değilse karşısındakinde saygı uyandıran ak saçlı başını üzgün ama aynı zamanda hoşgörüyle sallayarak yüzüne bakmıştı. Hiç değilse Bay Golyatkin'e öyle gelmişti. Osipi Ivanoviç'in ölgün gözlerinde yaş varmış gibi bile gelmişti ona. Başını kaldırdı Bay Golyatkin. Koltuğun yanında duran Clara Osipyevna'nın kirpiklerinde de bir damla yaş gördü gibi geldi ona. Vladimir Semyonoviç'in gözlerinde de buna benzer bir şeyler çekmişti dikkatini. Nihayet katı yaratılışlı, soğukkanlı Andrei Filippovich de gözleri yaşaranlar kervanına katılmıştı. Dahası önceleri pek mağrur bir devlet görevlisi gibi duran genç hıçkırarak ağlıyordu. Belki de bütün bunlar öyle gelmişti Bay Golyatkin'e. Çünkü kendi ağlıyordu. Gözyaşlarının yanaklarından aşağı yuvarlandığını hissediyordu. Hıçkırarak ağlarken insanlarla ve kaderiyle barışmış, o anda yalnızca Osipi Ivanoviç'i değil, yalnızca konukların hepsini değil, şu anda hiç de kötü biri olmadığı belli olan düşman ikizini bile, şimdi Bay Golyatkin'in ikizi değil, çok sevimli bambaşka biriydi, seviyordu. Kahramanımız iştenlikle açtı duygularını Osipi Ivanoviç'e. Ne var ki o anda çok duygulu olduğu için bir şey söyleyemiyor, yalnızca heyecanlı bir biçimde kalbini gösteriyordu. Aksaçlı ihtiyarın duygulanması üzerine Andrei Filippovich Bay Golyatkin'i kenara çekti. Orada yalnız bıraktı onu. Rahatlamasını sağladı. Kahramanımız gülümseyerek, kendi kendine bir şeyler mırıldanarak, biraz şaşkın ama yine de oldukça rahatlamış, insanlarla ve kaderiyle barışık, konuklar kalabalığının arasında ilerlemeye başladı. Herkes yol veriyordu ona. Tuhaf bir merakla, anlatılmaz, esrarlı bir ilgiyle bakıyorlardı yüzüne. Kahramanımız öteki odaya geçti. Aynı ilgi orada da vardı ona. Arkasında kalabalık bir konuk grubunun olduğunu derinden duyuyor, onun attığı her adımı izlediklerini, aralarında çok önemli bir şeyden alçak sesle söz ettiklerini, başlarını salladıklarını, aralarında fısıldaştıklarını, bir şeyleri tartıştıklarını, yorumladıklarını hissediyordu. Bay Golyatkin, onların ne konuştuğunu, neyi tartıştığını, yorumladığını, aralarında neler fısıldaştıklarını bilmeyi çok istiyordu. Kahramanımız dönüp arkasına baktığında, hemen yanında küçük Bay Golyatkin'i gördü. Kolundan tutup kenara çekti onu. Bay Golyatkin, öteki Yakov Petrovich'ten, bundan sonra olacaklarda ona yardımcı olmasını, kritik bir şey olursa onu yalnız bırakmamasını ısrarla rica etti. Küçük Bay Golyatkin, mağrur bir tavırla başını eğdi ve Büyük Bay Golyatkin'in elini kuvvetlice sıktı. Kahramanımız çok duygulanmıştı. Yüreği sıkışıyordu. Bununla birlikte sık soluyor, içinin sıkıştığını hissediyordu. Ona doğrultulmuş bütün bu bakışlar eziyordu onu sanki. Boğuyordu. Bir ara peruklu devlet görevlisini gördü Bay Golyatkin. Herkesin tersine sertçe, onu inceliyormuş gibi bakıyordu yüzüne. Kahramanımız durumu aydınlığa kavuşturmak için gülümseyerek doğrudan onun yanına gitmeye karar verdi. Ama yapamadı. Bir anda her şeyi unuttu Bay Golyatkin. Hiçbir şey hatırlamaz oldu. Kendini kaybetti. Kendine geldiğinde çevresini almış konukların arasında olduğunu fark etti. O anda öteki odadan seslendiler Bay Golyatkin'e. Bu ses herkesi etkiledi. Kalabalık dalgalandı. Herkes heyecanlanmıştı. Her kapıdan bir ses çıkıyordu. Herkes birinci salonun kapısına koşmuştu. Kahramanımızı neredeyse eller üzerinde götürüyorlardı. Bu kargaşada katı yürekli, peruklu devlet görevlisiyle Bay Golyatkin yan yana gelmişlerdi. Sonunda peruklu devlet görevlisi elini tuttu Bay Golyatkin'in. Hemen yanına, Osufi Ivanoviç'in koltuğunun karşısına ama oldukça uzağına oturttu onu. Odalarda olan herkes gelip Bay Golyatkin'le Osufi Ivanoviç'in çevresine oturdu. Salon susmuş, durulmuştu. Herkes bu görkemli sessizliği izliyor, besbelli, olağanüstü bir şeyin olmasının beklentisi içinde Osufi Ivanoviç'e bakıyordu. Bay Golyatkin, Andrei Filippovich'le öteki Bay Golyatkin'in Osufi Ivanoviç'in koltuğunun yanına, tam devlet görevlisinin karşısına yerleşmekte olduğunu gördü. Sessizlik sürüyordu. Gerçekten de bir şey bekliyorlardı. Kahramanımız düşünüyordu. Tıpkı aileden birisinin çok uzak bir yolculuğa çıkmaya hazırlandığında olduğu gibi. Sanki şimdi herkes ayağa kalkacak, dua etmeye başlayacak. Ansızın olağanüstü bir hareketlenme oldu. Bay Golyatkin'in düşünceleri dağıldı. Uzun süredir beklenen şey gerçekleşmişti. Kalabalıkta mırıldananlar oldu. ''Geliyor, geliyor!'' Bay Golyatkin, ''Kim geliyor?'' diye geçirdi içinden ve tuhaf bir duyguyla ürperdi. Devlet görevlisi dikkatlice Andrei Filippovich'e baktıktan sonra ''Zaman geldi'' dedi. Andrei Filippovich, Osufi Ivanoviç'e baktı. Osufi Ivanoviç, gösterişli, mağrur bir tavırla başını eğdi. Devlet görevlisi Bay Golyatkin'i kaldırırken ''Kalkalım'' dedi. Herkes ayağa kalktı. Devlet görevlisi Büyük Bay Golyatkin'i, Andrei Filippovich de Küçük Bay Golyatkin'i kolundan tuttular ve onları kuşatmış, olayı merakla izleyen kalabalık arasında birbirinin aynı iki Bay Golyatkin'i gösterişli tavırlarla kapıya doğru götürdüler. Kahramanımız şaşkınlık içinde çevresine bakınıyordu. Birden durdurdular onu ve elini ona uzatan Küçük Bay Golyatkin'i gösterdiler kendisine. Kahramanımız, ''Barıştırmak istiyorlar bizi'' diye geçirdiği içinden ve duygulanarak elini Küçük Golyatkin'e uzattı. Sonra da başını uzattı. Öteki Bay Golyatkin de aynı şeyi yaptı. O anda Büyük Bay Golyatkin'e kötü dostlu gülümsedi. Çevresindekilere kaçamak, kurnazca göz kırptı gibi geldi ona. Ahlaksız Küçük Bay Golyatkin'in yüzünde uğursuz bir şey vardı. Kahramanımızla öpüşürken bile buruşturmuştu yüzünü. Bay Golyatkin'in başının içi zonkluyordu. Gözleri kararmıştı. Öyle bir sürü Golyatkin, gürültüyle salonun kapılarını zorluyor gibi geliyordu ona. Ama olan olmuştu artık. İğrenç, hain öpücüğün sesi duyulmuştu. O anda hiç beklenmedik bir şey oldu. Salonun kapısı gürültüyle açıldı ve kapıda yalnızca görüntüsü bile Bay Golyatkin'in her yanının buz kesmesine yeten birisi göründü. Bay Golyatkin olduğu yerde kala kalmıştı. Çığlığı sıkışan göğsünde tıkıldı, dışarı çıkamadı. Ancak bütün bunların olacağını önceden biliyordu Bay Golyatkin ve böyle bir şeyin olmasını uzun zamandır bekliyordu. Yabancı, mağrur, gösterişli bir tavırla Bay Golyatkin'in yanına geldi. Bay Golyatkin çok iyi tanıyordu onu. Görmüştü onu. Çok kez görmüştü. Bugün bile görmüştü. Yabancı uzun boylu, şişmanca, siyah frak giymiş, boynunda önemli bir haç nişanı olan, tanrı vergisi gür ve simsiyah favorili biriydi. Her şeyin tamam olması için yalnızca dudaklarında prosu eksikti. Daha önce de söylenmiş olduğu gibi, yabancının kapıda görünmesi, Bay Golyatkin'in dehşet içinde donup kalmasına yetmişti. Korkunç adam, yüzünde mağrur, ağırbaşlı bir ifadeyle öykümüzün ağlamaklı kahramanının yanına geldi. Kahramanımız elini uzattı ona. Yabancı elini tuttu. Onu kapıya doğru götürmeye başladı. Kahramanımız perişan, bitik bir yüzle çevresine bakıyordu. Bay Golyatkin hemen kulağının dibinde cırlak bir ses duydu.
Yakov Petrovic, bu sizin uzun zamandır tanıdığınız tıp doktoru ve cerrah, Kresyan Ivanovich Rutenspitz.
Dönüp baktı Bay Golyatkin. Aşağılık, iğrenç ikiziydi bunu söyleyen. Yüzünde çirkin, hain bir sevinç parıltısı vardı. Heyecanla ellerini ovuşturuyor, başını sağa sola çeviriyor, herkesin çevresinde neşeyle dolanıp duruyordu. Sevincinden hemen dans etmeye başlayacak gibiydi. Sonunda ortaya fırladı. Uşaklardan birinin elindeki mumu kapıp, Bay Golyatkin'le Kresyan Ivanoviç'e yol göstermek için önden yürüdü. Bay Golyatkin, salondakilerin hep birlikte onun arkasından kapıya saldırdığını, birbirini sıkıştırdığını, ezdiğini, hep birlikte arkasından şöyle dediklerini duyuyordu.
''Önemli bir şey yok Yakov Petrovic, korkmayın. Sizin eski dostunuzdur Kresyan Ivanoviç Rutenspitz. Tanıyorsunuz onu.''
Sonunda ışıl ışıl aydınlatılmış merdiven başına çıktılar. Merdiven de kalabalıktı. Dış kapı gürültüyle açıldı ve Bay Golyatkin, Kresyan Ivanoviç'le birlikte apartmanın taşlığına çıktı. Avluda, merdivenin dibinde, sabırsızlıktan soluğunu burnundan gürültüyle dışarı veren dört at koşulu bir kupa arabası bekliyordu. Kötü niyetli küçük Bay Golyatkin, üç adımda merdivenlerden indi ve koşup kupa arabasının kapısını açtı. Kresyan Ivanoviç okşar bir tavırla Bay Golyatkin'in arabaya binmesini rica etti. Oysa buna hiç gerek yoktu. Bay Golyatkin'i arabaya bindirecek yeterince insan vardı. Bay Golyatkin dehşet içinde arkasına baktı. Işıl ışıl merdiven insan doluydu. Herkes merakla ona bakıyordu. Osufi Ivanoviç merdivenin üst sahanlığında koltuğundaydı. Olan biteni dikkatle, büyük bir ilgiyle izliyordu. Herkes bekliyordu. Bay Golyatkin arkasına baktığında kalabalıktan sabırsız bir homurtu yükseldi. Kahramanımız kendinde değildi. Kendi kendine mırıldandı. Umarım kötü, çirkin ya da insanları kızdıracak bir şey olmaz. Herkesin dikkati benim üzerimde çünkü. Her yanda bir gürültü, homurdanma başlamıştı. Herkes ters ters başını sallıyordu. Bay Golyatkin'in gözleri yaşarmıştı. Bu durumda ben hazırım. Kaderimi Kresyan Ivanoviç'in ellerine bırakıyorum.
Bay Golyatkin, kaderini Kresyan Ivanoviç'in ellerine bıraktığını mırıldandığı anda, onu kuşatmış kalabalıktan kulakları sağır eden bir sevinç çığlığı yükseldi ve çevrede bekleyen kalabalığın üzerine bir uğursuzluk belirtisi gibi yayıldı. Bir yandan Kresyan Ivanoviç, öte yandan Andrei Filippovich, Bay Golyatkin'in koluna girdiler. Kupa arabasına binmesine yardım ettiler. Bu arada öteki Bay Golyatkin ise, her zamanki aşağılık alışkanlığıyla arkadan onlara yardım ediyordu. Şanssız büyük Bay Golyatkin, son bir kez daha baktı çevresine ve kalabalığa. Sonra, böyle bir benzetme yapılabilirse, başından aşağı soğuk su boşaltılmış bir kedi yavrusu gibi titreyerek arabaya bindi. Hemen arkasından Kresyan Ivanoviç bindi. Kupa arabasının kapıları kapandı. Kırbacın şakladığı duyuldu. Kupa arabası hareket etti. Herkes arabanın arkasından yürümeye başladı. Düşmanları Bay Golyatkin'i iyi dilekleriyle yolcu etmek için bağırıyor, çığlıklar atıyordu. Bay Golyatkin'i götüren arabayı izleyenler bir süre sonra seyrekleşti. Giderek azaldı, azaldı. Sonunda bir kişi kaldı. Şimdi kupa arabasını izleyen yalnızca Bay Golyatkin'in aşağılık ikiziydi. Elleri, yeşil resmi pantolonunun ceplerinde, kupa arabasının kah bu yanından kah öteki yanından arabaya atlamaya çalışarak mutlu bir yüzle yürüyordu. Arada bir kupa arabasının pencere kenarına tutunarak asılıyor, başını içeri sokuyor ve vedalaşma anlamında Bay Golyatkin'e öpücükler yolluyordu. Ama sonunda o da yorulmaya başladı. Artık giderek, daha seyrek tutunuyordu arabanın penceresine. Sonunda görünmez oldu. Bay Golyatkin'in yüreğinde bir sızı vardı. Kanı başına sımsıcak akıyordu. Bunalıyordu Bay Golyatkin. Önünün düğmelerini çözmek,
göğsünü açıp karla ovalamak, soğuk suyla ıslatmak istiyordu. Sonunda kendinden geçti. Kendine geldiğinde araba bilmediği bir yolda götürüyordu onu. Yolun iki yanı ormandı. Her yer sessiz, ıssızdı. Birden donup kaldı Bay Golyatkin. Karanlığın içinden hain, parlak iki göz, şeytanca bir sevinçle bakıyordu ona. Christian Ivanovich değildi bu. Kimdi? Yoksa o muydu? Evet, oydu. Christian Ivanovich. Ama önceki değil. Başka bir Christian Ivanovich. Korkunç bir Christian Ivanovich'ti bu. Kahramanımız bu korkunç Christian Ivanovich'i uysallığıyla, boynu büküklüğüyle, hiç değilse biraz yumuşatmak için ürkek, korkudan titreyerek, ''Christian Ivanovich, ben'' diye başladı. ''Ben sanırım Christian Ivanovich.'' Christian Ivanovich'in mahkemede karar okur gibi sert, korkunç sesi duyuldu. ''Size bir daire verilmek, avlusu olmak, Licht olmak, Almanca Licht, aydınlatma, ışık, hizmetçileriniz olmak, bunları siz hak etmemek.'' Kahramanımız bir çığlık atarak başını ellerinin arasına aldı. Eyvah! Uzun zamandır beklediği şey gerçekleşmişti. Son.